yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den 1. Yuhanna mektubunun 4. bölümüne geldik. Bu programımızda 4. bölümün ilk 3 ayetini çalışacağız. İncil'in bu bölümü, yani 1 Yuhanna mektubunun bu bölümü, 4. bölümü oldukça zordur. Bunun bazı nedenleri de vardır. Bunlardan bir tanesi şudur. Bu bölümde ele alacağımız konu hakkında hiçbirimizin yeteri kadar bilgisi yoktur. Bu bölümde yeterli bilgiye sahip olmadığımız bir konuyla ilgileniyoruz. Bu, değerli dostum, ruhlar dünyasıdır. Bu bölümün zor olmasının ikinci bir nedeni daha vardır. Bu ise şeytana ait alanlarla ilgilendiğimizdir. Vaizlik yaşamımda nerede şeytan ile ilgili vaaz verdiysem orada bir sorun çıkmıştır. Ya bir bebek ağlamıştır ya da başka bir rahatsızlık doğmuştur. Bu tür durumlar gerçekten de ilginçtir. Bu bölümle ilgilenirken fazla derine inip fanatikleşme tehlikesi de vardır. Eminim ki bugün birçok insan ve hatta bazen de bir Mesih imanlısı büyü gibi tehlikeli işlerle uğraşmaktadır ve kutsal kitabın bu konuda ne öğrettiğini bilmemiz gerekir ve şarttır. Bu bölümün ilk 6 ayetinde Yuhanna sahte öğreticilere ve peygamberlere karşı uyarıda bulunmaktadır. Bize Tanrı'nın ruhunun verildiğini ve böylece Tanrı'ya ait şeyleri ayırt edebileceğimizi vurgular. Sevgili kardeşlerim der 1. ayette, her ruha inanmayın. Bunun yerine Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor. Her ruha inanmayın. Burada söz konusu olan ruhlar dünyasıdır ve kutsal kitap bu konuda aydınlatıcı bilgiler içerir. Örneğin 104. mezmurda o ki rüzgarları melekler ateş alevini hademe eder diye yazarken işte ruhlar dünyasını dile getirir. Yine İbraniler 1.7'de melekler için şunları bildirir. O ki meleklerini rüzgara dönüştürür, görevlilerini de ateş alevine sözüyle burada yine aynı ortam aktarılır. İbraniler 1.14'te de bütün melekler kurtuluşu miras alacaklara hizmet etmek için gönderilen görevli ruhlar değil midir diye sorarken yine ruhlar dünyasına değinir. Ben kişisel olarak meleklerin topluluk için özel görevlerinin olduğunu düşünüyorum. Madem ki Tanrı sözü onların kurtuluşu miras alacak olanlara hizmet için görevlendirdi, bu görevi hala yerine getiriyor olmalılar. Kutsal ruh içimizde yaşıyor ve bize gereken yardımı veriyor ama ruhlar dünyasında Rabbin yaptığı birçok iş var ki biz bunları kavrayamayız, anlayamayız. Bana yardım etmesi için yaratılmış bir melek olsa bile yaratılmamış olan Tanrı'nın düşüncelerini bilen kutsal ruhun yardımını tercih ederim. Kanımca kutsal ruhun yüreklerimizde ve yaşamlarımızda çalışmasına daha çok önem vermeliyiz. Zaten şeytan ve cinlerden söz ederken unutmamalıyız ki hep meleklerden söz ediyoruz. Tanrı'ya hizmet eden iyi melekler olduğu gibi düşmüş melekler de söz konusudur. Kutsal kitap onlardan da ruhlar diye söz eder. İncil'de Mesih'in günündeki temiz olmayan ruhlar diye söz edilir. Bu şeytanla ilgilenme diye bilinir ve kutsal kitap bu konuda da açıklamalar yapar. İmanlılar olarak hepimiz bedenin ötesinde yer almakta olan bu şiddetli ruhsal savaşın içerisindeyiz. Bundan dolayı Tanrı'nın sağladığı tüm silahları kuşanmamız gerekmektedir. Paulos, Efesos'taki imanlara yazdığı mektubunda şöyledir. Çünkü bizim kavgamız, bizim savaşımız kana ve ete karşı değildir. Ama başkanlıklara, yetkilere, şu karanlığın evrensel çapta iş gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük güçlerine karşıdır. Buradan da anlaşıldığı gibi başkanlıklar ve yetkilerden söz edildiğine göre şeytanın orduları iyi bir şekilde düzenlenmiş durumdadır. Üste generalleri, albayları ve en altta erleri olmak üzere hazır durumdadır. Kanımca Tanrı da melek ordularını buna benzer şekilde hazırlamıştır. Evet, elçi Yuhanna, sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Bunun yerine Tanrı'dan olup olmadığını anlamak için ruhları deneyin diyor. Çünkü pek çok yalancı peygamber dünyaya çıkmış bulunuyor. Eskiden bu tür şeyler hayaletleri akla getirirdi. Sonraları doğaüstü güçlerle alay edildi. Ancak bugün ise insanlar açıkça şeytana tapmaktadırlar. Üniversite çevrelerinde bu tür olaylar sık sık oluyor. Hem ülkemizde hem de Batı dünyasında ve Amerika'da şeytana tapan topluluklar her geçen gün daha da çok artmaktadır. Olmaz denilen şeyler bugün olmaktadır. Bir yerde 17 yaşındaki bir genç şeytanı yatıştırmak için öldürülmüştü. 22 yaşındaki bir kadın onun öldürülmesini uygun görmüştü. Buna benzer olayları günümüzde görüyoruz değil mi? Akla hayale gelmeyecek şeyler olmaktadır günümüzde. Birisi bir kitap yazıyor, sonra da bir sesin bana bu kitabı yazdırttığını söyleyebiliyor. Dostum, şeytanın işlerine çevremizde sıkça tanık olmaktayız. Bunun insanların maddecileştiği ve doğaüstü şeylerle ilgilenmeyeceklerini düşündüğümüz bir çağda olması biraz gariptir. Benim okul yıllarımda Darwinizm öğretisi oldukça popülerdi. Çünkü çok yeni bir haberdi bu. Bu nedenle de doğaüstü sayılan her şeyle alay eder, ilgilenmezdik. Ne kadar zeki olursanız olun, notlarınız ne kadar iyi olursa olsun, eğer doğaüstü bir olaya inanıyor idiyseniz sizi aptal, gerici kabul ederler ve bunu da hemen yüzünüze söylerlerdi. Bugün tüm bunlar değişmiş durumdadır. Hatta Batı dünyasında kutsal kitap eğitimi almamış birçok insan bu konularda etki altında kalıp Rab'den bile uzaklaşmışlardır. Sevgili kardeşlerim, her ruha inanmayın. Tanrı'dan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınayın diyor. Başka deyişle ruhları deneyin. Her şeyi deneyin ve iyi olana sarılın. Her kötülükten uzak durun. Selanik'teki topluluğa yazan Pavlus, şeytanın ne kadar aldatıcı ve düzenbaz olduğunu bilerek bu sözleri kaleme aldı. Pavlus'un ve Yuhanna'nın günlerinde sahte peygamberler olduğu gibi günümüzde de vardır. Bunlar konuşurken hangi ruhtan konuştuklarını ayırt edebilmeliyiz. Rabbin esinlemediği, genellikle cinlerin kılavuzluğuyla peygamberlik yapanlar her zaman olmuştur. Olmaya devam edecektir ve hatta son günlerde durum daha da kötüye gidecektir. Petros, Anadolu'da baskı altında yaşayan imanlılara şöyle yazdı. Peygamberlik sözü hiçbir zaman insan isteğiyle ortaya çıkmamıştır. Tersine kutsal ruh tarafından yöneltilen insanlar Tanrı'dan konuşmuştur. Rab ise imanlıları sahte peygamberlere karşı uyarmıştır. Bir kez öğrencilerine şöyle dedi, yalancı peygamberlerden sakının. Onlar size koyun postu içerisinde yaklaşırlar ama içten yırtıcı kurtlardır. Yine bir kez son günler hakkında onlara bilgi verirken şöyle dedi, birçok yalancı peygamber ortaya çıkacak, bunlar nicelerini kandıracak. Yalnız İsa Mesih değil, onun izleyicileri ve resulleri de bu uyarıları Rabbin kilise topluluğuna vermiştir ve bu uyarılar günümüze dek bize yansımaktadır. Pavlos Timoteos'a şöyle yazdı, ruh açıkça bildiriyor ki son zamanlarda bazıları imanı bırakacaklar, aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretisine kulak verecekler. Bu öğretiler yüksekten atan, özü sözü bir olmayan, vicdanları kızgın demirle dağlanmış kişilerden kaynaklanacak. Elçi Petros da okuyucularına buna benzer uyarılar verir. İşte değerli dostum, bu nedenle Yuhanna her ruha inanmayın diye okuyucularını uyarıyor. Yuhanna burada Tanrı'nın çocuklarına sesleniyor. Birbirimizi nasıl sevip yardımlaşmamız gerektiğini bize anlatmıştır. Ancak dikkatli olmalıyız. Pavlos çok sevdiği Filipililere şöyle yazmıştı. Sevginizin gerçek bilgi ve eksiksiz anlayışla birlikte giderek gelişmesi için dua ediyorum. Sevgi harika bir şey elbette ancak içinde yaşadığımız şu büyük, acımasız ve kötü dünya bizi tuzağa düşürmek için hazır bekliyor. Liberallerin ki ruhsal alanda liberal, Tanrı sözünü kullanıp ama Tanrı sözüne gereken saygıyı ve imanı göstermeyenleri kastediyoruz. Her durumda sevgi gösterilmeli diye gerçekleri saptırmaları Tanrı sözünün öğrettikleriyle aynı değildir. Pavlos, Filipi'deki imanlıların sevgisinin bilgi ve sezgide anlayışta artması için dua ediyordu. size gelip değerli dostum Mesih imanlısı olduğunu söyleyen herkese hemen inanmayın. Çünkü herkes öyle değildir. Sevgi daima doğru olanı ister ve doğru olana inanır. Uzun yılların deneyimiyle öğrendim ki topluluğa gelen birçok kopuk takımı sizden yararlanmaya çalışacaktır. Pazar günleri tapınmadan sonra kendileri için dua edilmesini isteyenler genelde öne gelirlerdi. Yine bir pazar böyle oldu ve öne gelenlerden biri benimle yalnız görüşmeyi istemişti. Onun bu isteğini yardımcım bana ilettiğinde hiç hoşuma gitmemişti. Sonra o kişiye yaklaşıp kurtulmak için yapması gerekenleri anlatmıştım. Epey ilgili gözüküyordu. Ona ayet okumak istediğimde alıp kendisi de okuyordu. Ardından Mesih'e iman etmek istediğini söyledi. Diz çöktük, gözyaşları içerisinde Mesih'i kabul ettiğini söyledi. Kalktık ve sonunun neye varacağını hiç düşünmeden ona ne yapacağını sordum. Bunu size söylemek istemiyordum ama valizim şu anda filancı otelde. Sözünü ettiği otel şehir merkezinde ucuz otellerden biriydi. Sonra sözüne devam etti. Otel parasını ödeyecek param olmadığı için valizimi vermiyorlar. Çok utanıyorum ama ne yapayım? Sordunuz, ben de anlattım. Az önce hayatını Rab'be teslim eden bir adama karşı bu durumda nasıl davranırdınız? O durumda o parayı vermekten başka ne yapabilirdiniz? Verdim. Ardından dışarı çıkıp arabama bindim. Eşime bu güzel olayı aktardım. Bir süre sonra o adamın resmini bir gazetede gördüm. Tutuklanmıştı. Şöyle diyordu. 6 aydır bu şehirdeyim ve vaizlerden aldığım paralarla geçindim. Onlar gerçekten dünyanın en avanak insanları. Evet, onlardan biri de bendim değerli dostum. Bir başka vaiz arkadaşımı arayıp onu da kandırıp kandırmadığını sordum. Hayır dedi ve biliyorsun benim biraz daha fazla deneyimim var. Herhalde bu deneyimim beni gereken gerçeklere yönetiyor ki bu da Tanrı sözüdür. Çünkü kutsal kitap ruhları sınayın diyor. Dersimi almıştım dostum. Pavlos'un dediği gibi sevginin yanında bilgi ve sezgide gelişmemiz gerekiyor. Sevgiyi çok dikkatli ve hikmetli yani bilgeli bir şekilde kullanmak durumundayız. Yuhanna burada her ruha inanmayın, ruhları deneyin diyor. Birinin doğaüstü bir iyileştirme gücü ya da benzeri bir şeyi olduğunu duyduğum zaman buna pek fazla inanmam. Çağımızda profesyonel şekilde mucize ve şifa dağıtanlar yerden mantar gibi türemektedir. Özellikle Batı dünyasında tabii. Böylelerini sınamak gerekir diyor Yuhanna. Bugün ne yazık ki Mesih inancı maskesi altında sürüp giden birçok kandırmacalar vardır. Çünkü birçok sahte peygamber dünyanın her tarafına yayılmıştır diyor elçi Yuhanna. Sahte peygamberler değerli dostum sahte öğreticidir. Pavlos'un kullandığı bu peygamber sözcüğü 1. Korintoslar 14-13'te aynı anlamda öğreten, öğüt veren anlamında kullanılmıştır. Peygamberlikte bulunansa insanların ruhça gelişmesi, cesaret ve teselli bulması için insanlara seslenir. Bugün dikkatli olmamız gereken birçok öğretici vardır. Peygamberlikte bulunma yine ilgi çeken bir konu haline dönüşmektedir. Söylenmesi gerekeni Sir Robert Anderson adında bir imanlı şöyle söylemiştir. Peygamberlik satıcılarının söylediklerine karşı dikkatli olun. Dostum kutsal kitaptakine oranla çok daha fazlasını söyleyenlere dikkat etmeliyiz. Birinin gelip Rab Rab demesi ya da Rab bana bunu dedi demesi onu hemen bağrımıza basmamız gerektiğini göstermez ya da ona hemen inanmamız gerekmez. Böyle birisi yanlış öğretiş yayan, yılandan daha tehlikeli birisi olabilir. Oysa bizim elimizde bakın Tanrı'nın sözü vardır. Tanrı sözüne ilişkin kutsal kitap Tanrı sözüne diyor. Tüm kutsal yazı Tanrı esinlemesidir. Şimdi dikkat edin. 1. Gerçeği öğretmeye. 2. Yüreği eleştirmeye. 3. Yaşamı düzeltmeye. 4. Doğruluk yolunda eğitmeye yarar. Şimdi bir imanlı için geriye ne kalıyor? Yani alamayacağı ne var? Gerçeği öğretiyor. yüreği eleştiriyor ve yaşamı düzeltiyor, kişiyi doğruluk yolunda eğitiyor. Öyle ki diyor, Tanrı adamı yetkin olsun, her iyi iş için donatılsın. Bu yüzden Tanrı'nın sözüne sarılmak ve sadece Tanrı'nın sözüne bağlanmak gerekir. 1 Yuhanna 4:2'de Tanrı ruhunu şuradan bilebilirsiniz diyor elçi Yuhanna. İsa Mesih'in beden içinde geldiğini açıkça benimseyen her ruh Tanrı'dandır. Tanrı'nın ruhunu bununla tanıyacaksınız. Nasıl? Bunu Yuhanna belirtiyor. İsa Mesih'in beden alıp bu dünyaya geldiğini kabul eden her ruh Tanrı'dandır. Bu da Betlehem'de ve onun, yani İsa Mesih'in orada doğmasıyla başlamıştı. O dediği gibi hem Tanrı hem de insan değilse, kafatası denen Golgota da kayadaki mezar da anlamını yitirir. Sahte olan Rab İsa'nın tanrılığını reddedecektir. Bu ondan saygıyla söz etmeyeceklerdir anlamına gelmez. Onun olağanüstü çocukluğundan ve gençliğinden de söz edebilirler. Tanrıyla dolmuş dinsel bir dahi olduğunu da söyleyebilirler. Çok bilgili bir süperstar olduğunu da öne sürebilirler. Hoşa giden çok şeyler söyleyebilirler ancak onun Tanrı'nın beden almış şekli olduğunu kabul ederler mi? Değerli dostum, İsa'nın kişiliği hem yeryüzünde yaşadığı günlerde hem de o günleri izleyen son 2000 yıl içerisinde tartışma konusu olmuştu. İsa'nın çarmıha çakılmasında kullanılan gerekçe de onun kişiliğiydi. Özetleyecek olursam İsa'nın dediği gibi kendisi hem tümüyle Tanrı özündendi hem de tümüyle insandı. Dediği doğru değilse çarmıha çakılışı, kayadaki mezarı, onun ölümden dirilişi ve göğe yükselişi tümüyle anlamını yitirirdi. Sahte olan peygamberler her zaman Rab İsa Mesih'in Tanrı özünden olduğunu reddedecektir. Bu ondan saygıyla söz etmeyecekler anlamına gelmez az önce belirttiğim gibi. Onun olağanüstü çocukluğundan ve gençliğinden de söz edebilirler. Tanrı ile dolmuş dinsel bir dahi olduğunu da söyleyebilirler. Hatta bunlar az önce söylemiştim, peygamberler arasında çok üstün bir peygamber olduğunu da belirtebilirler. Ancak onun Tanrı özünden çıkıp beden aldığını ve yeryüzüne geldiğini kabul ederler mi? İşte en önemli test budur. İncil'in Yuhanna kesiminde İsa'ya tanrısal söz diyor. Bu söz her şeyi yaratan Tanrı'ydı ve beden aldı. Nerede? Betlehem'de. İsa orada doğdu. Mesih'in tanrılığını inkar ettiğinizde çarmıhtaki işini de inkar etmiş oluyorsunuz. Sahte öğreticiler onu hoş sözler söyleyerek yıkmaya uğraşırlar. Ancak o kendisinin iddia ettiği kişidir, yani Tanrı'dır. Yuhanna'nın zamanında da sahte öğretmenler ve öğretiler vardı. Bunlar arasında gnostik düşünce Rabbin bedeni olan kilise topluluğunu çok rahatsız ediyordu. Gnostikler İsa'dan sonra 67 yılı civarında Paulus'un ölümünden sonra kilisede gnostizm diye bir sapkınlık ortaya çıktı. Gnostikler çok sayıda yeni düşünceler getiriyorlardı. Sapkın öğretilerinden biri İsa'nın doğarken yalnızca bir insan olduğuydu. Yani doğarken insandı ancak vaftiz olurken tanrısallık ona geldi ve çarmıha gerildiğinde de bu tanrısallık onu terk etti. Yuhanna bu mektubunda gnostiklere karşı çıkar. Özellikle mesihlik özelliğinin vaftiz arasında İsa'nın üzerine gelip çarmıha gerilirken onu terk ettiğini öne süren öğretilerine karşı çıkar. Tanrı sözünün öğrettiği bu değildir. Tanrı sözü Betlehem'deki bebeğin harika bir bebekten fazla bir şey olduğunu, çarmıhtaki ölümünün sıradan bir ölüm olmadığını, ölümden dirilişin beden ile birlikte olduğunu öğretir. Romalılar 4:25'te elçi Paulus şöyle der: İsa suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız, doğru sayılmamız için diriltildi. Yaşaya peygamber ise şöyle yazmıştı: çünkü bize bir çocuk doğdu, bize bir oğul verildi. Çocuk doğdu ama oğul verildi. Oğul sonsuzdan, eski günlerden geliyordu. Ancak çocuk, yani insani yapısı bakirenin rahminde oluşmuştur. Yuhanna müjde yazısında buna kanıt getirerek diyor ki, söz beden oldu. Betlehem'de dünyaya geldiğinde birçok çoban ve hikmetli kişi ona tapınmaya gelmişti. O değerli bir çocuktan fazla bir şeydi. O çarmıhtaki kanı ile barışı sağlamış olan barış başkanıydı. Bir gün gelecek ki içinde yaşadığımız bu savaş yorgunu dünyamıza barış getirecektir. Bizim için en önemli olan İşte budur dostum. Birisi İsa Mesih'e inanıyor mu yoksa inanmıyor mu? Onun Tanrı özünden çıkıp insan bedeni alarak insanlar arasında yaşamış olan Mesih olduğuna inanıyor mu? Böylece de sahte peygamberleri tanıyabiliriz. 1 Yuhanna 4. bölüm 3. ayette şöyle diyor. İsa'yı açıkça benimsemeyen her ruh Tanrı'dan değildir. Bu ruh Mesih düşmanıdır. Mesih düşmanı gelecektir, duydunuz. Şu anda dünyadadır. Yuhanna bu mektubunda Mesih karşıtından 3. kez söz ediyor. Yuhanna Mesih karşıtından söz eden tek kişidir ve bunu mektuplarında yapar. Bu mektubun 2. bölümünde Yuhanna şöyledir. Çocuklar, bu son saattir. Mesih karşıtının geleceğini duydunuz. Nitekim daha şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Son saat olduğunu bundan biliyoruz. Sonra şunu da okuyoruz. Yalancı değilse yalancı kimdir? Babayı ve oğlu inkar eden Mesih karşıtıdır. 2. bölümde de gördüğümüz gibi karşıt derken bu sözcük iki anlama gelebilir. Karşıt, zıt olan olduğu gibi benzeri yerine geçebilecek, orijinali taklit eden anlamına da gelebilir. Kutsal kitapta bu düşünceye de rastlanır. Rab ise birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelecek birçok kişiyi saptıracaktır demişti. Yani onun yerine geçmeye çalışacaklar. Burada Mesih karşıtı ona benzer birisi anlamında kullanılmıştır. Diğer anlamı da tabii karşıt, düşman olandır. Vahiy kitabının 13. bölümünde son zamanlarda belirecek iki canavardan söz edilir. Birinci canavar dünyayı bir diktatör gibi yönetecek olan politik bir lider, yani Mesih karşıtıdır. Diğeri de dinsel bir lider niteliğinde belirecek olan sahte peygamberdir. Bu peygamber dünyanın ilk canavara tapınmasını sağlayacaktır. Kuzu kılığında bir kurt gibi gelecektir. Yani Mesih'e benzemeye çalışacaktır. Bence kutsal kitaptaki Mesih karşıtının görevini tamamlamak için iki kişi olacaktır. Biri politik, biri de dinsel lider. Çağdaş uygarlık her yönden Mesih'in gelişini hazırlamaktadır. Gelecek olan dinsel lider dünyanın tüm dinlerini kendi liderliği altında birleştirecektir. Bugün bile bu yöne gidiş söz konusudur. Politik olarak da benzer durum söz konusudur. Dünya çapında barış sağlansın diye tek bir dünya lideri arayışı vardır. O kişi gelecektir ama dünyaya geçici bir barış getirmekle birlikte sonuçta dünya şimdiye dek yaşamadığı korkunç bir dönemden geçecektir. 1. mektubunun 2. bölümünde Yuhanna şunları yazmıştı. Nitekim daha şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş bulunuyor. Evet, şu anda da çevremizde olanlardan var ancak Mesih karşıtı henüz gelmedi. Diğeri dünyayı o güne doğru yaklaştırmaktadır ve onun gelişi için dünyayı hazırlamaktadır. Mektubunun 4. bölümünün ilk 6 ayeti ayrı bir amaca yöneliktir. Yuhanna burada durup dikkatle dinlememiz için bir uyarı sinyali, sanki kırmızı bir ışık koymuştur. Sevginin yanında bilgi ve sezginin de önemli olduğuna işaret eder. İmanlıları seveceğiz elbet ama onların sahte öğreticiler olup olmadıklarına da dikkat etmemiz gerekir. Çevremizde sahte öğreti yayanlara karşı ruhları sınamalıyız. Yuhanna'nın zamanında Mesih'in hem insanı hem de tanrısal yönünü reddedip onu acayip bir duruma sokan gnostikler vardı. Nedense Tanrı'nın çocukları genellikle saf ve çabuk inanan kişilerdir. Birçok imanlı ruhsal üç kağıtçıların ve kutsal söz çılgınlarının tuzağına düşmektedir. Dolayısıyla Yuhanna uyarıcı işaret olarak sahte öğreticilerin Mesih'in beden almış Tanrı olduğunu reddedeceklerini belirtiyor. Bana Bakire'den doğmanın pek önemli olmadığını söylemeyin. Bazılarının sorusu şudur. Bir Mesih imanlısı olarak İsa'nın Bakire'den doğmadığına inanmak mümkün mü? Hayır, bu mümkün olamaz. Sahte öğreticinin temel tezi de budur. Bu eşsiz doğuma inanmazsanız İsa'nın dünyanın günahları için çarmıhta öldüğüne, beden alarak dirilmiş olduğuna, yani aslında Mesih inancına da inanmıyorsunuz demektir. Bu yüzden bu Bakire'den doğma konusu ile çok uğraşılmaktadır. Bu, değerli dostum, sahte bir öğreticiyi hemen ortaya çıkaran bir işarettir. Yuhanna, Tanrı'nın çocuklarını sahte öğreticiler tarafından aldatılmaması gerektiğini söylüyor. bu sahte öğretmenleri ele veren şey Mesih'in beden aldığını reddetmeleridir.